Ayrım 5.
Bir oğlan çocuğu iken bir hayli ufak tefektim. Lisenin son sınıfına geçtiğimde baştan aşağı giyinmiş halde bile 60 kilo bile gelmiyordum. 5. sınıftan beri okuldan sonra ve cumartesi günleri çalıştığım için spor dallarında aktif değildim. Ufak tefek ve yavaş olmama ek olarak ürkektim. 17 yaşıma gelene dek bir kızla çıkmamıştım. İlki de bir başkasının benim için ayarladığı bir randevu idi. Kişisel imajım küçük kasabadan gelen ve bir gün yine o küçük kasabaya geri dönüp yılda 5.117 dolar kazanacak olan küçük adama aitti. Şimdi birdenbire hayran olduğum ve saygı duyduğum bir adam bana büyük bir satıcı olabilirsin diyordu. Neyse ki Bay Merrill'a inandım ve bir şampiyon gibi düşünmeye, bir şampiyon gibi davranmaya ve kendimi bir şampiyon gibi görmeye ve bir şampiyon gibi iş çıkarmaya başladım. Başarı kolaydır, hele bir kez inanın. Bay Merrill bana birçok satış tekniği öğretmemişti. Ama o yıl sona ermeden önce Amerika'da 7000 satıcısı olan bir firmanın 2 numaralı satıcısı olmuştum. Crosley'den küçük bir arabaya geçtim ve iyi bir terfiye hak kazandım. Sonraki yıl Birleşik Devletler'deki en yüksek ücretli müdürlerden biriydim. Sonra ülkedeki en genç bölüm gözetmeni oldum. Bay Merrill'la karşılaşmamdan sonra birdenbire yeni bir satış yeteneği takımı ile donatılmış değildim. IQ'm daha 50 puan artmadı. Bay Merrill beni başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğuma ikna etti. Bana uğruna yaşanacak bir hedef ve zaten elimde olanı kullanmak için güven verdi. Ona inanmasaydım mesajının üstümde hiçbir etkisi olmazdı. Umarım ben de size özel biri olduğunuzu söylerken bana inanıyorsunuzdur. Buraya başarmak, mutlu olmak, sağlıklı olmak ve değerli amaçlara ulaşmak üzere geldiğinize inanıyorsunuzdur. Bay Merrill'la karşılaşmamdan beri çok şey oldu. Ama o gün hayatımdaki dönüm noktasıydı. Bu o günden beri hayatımdaki her şeyin yolunda gittiği anlamına gelmez. Çünkü gitmedi. Ortada dolanan ortalamalardan biri haline geldiğim bir dönem vardı. İnişler ve çıkışlardan ben de payımı aldım. İnişlerimden birinde Dr. Peel'in Pozitif Düşünmenin Gücü adlı kitabı elime geçti. Ve yine sorunlar yaşayan kariyerim ileri fırladı. Dr. Peel sorunlarımın gerçek kaynağını tanımlamama yardımcı oldu. Bu kaynağın ben olduğumu söylememe gerek yok herhalde. Birçok başka iyi kitap ve iyi insan da diğer iniş zamanlarında can kurtaran oldular. Bu yüzden iyi kitapların ve iyi insanların arkadaşlığını bilhassa aramanız için sizi cesaretlendiriyorum. Bay Merrill'dan sonra bazı inişler olsa da daha çok çıkış vardı. Özellikle de hayatımı İsa öğretisine adadığım 4 Temmuz 1972'den sonra. Bu kitap ve bu kitabın üstünde şekillenen Daha Zengin Hayat Kursu, profesyonel hayatımın en parlak noktalarıdır. Ayrıca çalışmalarımın bazılarının Fransızca, Almanca, Japonca, İspanyolca ve Braille alfabesine çevrildiğini görme ayrıcalığına sahip oldum. 2 milyon mil yolculuk yapıp öğrenci gruplarından satış organizasyonlarına, kiliselerden profesyonel atletlere ve ticaret odasına kadar 16 bin kişilik bir dinleyici topluluğuna seslendim. Dr. Peel, Ronald Reagan, General Shapi, James, Art Linklater, Paul Harvey, Olimpiyat Yıldızı Bob Richards, Dr. Ken McFarland, W. Clement Stone, Pat Bone ve diğerleri gibi önde gelen Amerikalılarla seyirci karşısına çıktım. Bunları Tanrı'nın yapmama izin verdikleriyle sizi etkilemek için söylemiyorum. Amacım sahip olduğunuz şeyle neler yapabileceğiniz konusunda sizi cesaretlendirmek. Boy, poz, kuvvet, zeka ve yetenek açısından bakıldığında daha ortalama bir adam olabileceğine inanmıyorum. İnanıyorum ki ben yapabilirsem siz de yapabilirsiniz. Herhangi birinin yaşam öyküsüne birçok faktör ve kişi dahil olmuştur. Ama P.C. Merrill'ın özel etkisini ne kadar belirsem azdır. İnanılmaz, en azından benim için. Ama tüm konuşmamız 5 dakikadan az sürmüştü ve birkaç cümle konuşmuştuk. Bu nedenle bir resmin 10.000 sözcüğe bedel olmadığını biliyorum. Ayrıca bu nedenle her konuşmadan önce Tanrı'ya, beni bugün bir P.C. Merrill yap, diyorum. Bu kitabı yazarken geçirdiğim zaman boyunca duam buydu. P.C. Kendimi geçinebilmek için çabalayan küçük kasabadan gelmiş küçük oğlan olarak görmekten vazgeçmeme yardım etti. Kendimi başkalarına sunacak bir şeyleri olan özel biri gibi görmeme yardım etti. Sizin yaşamınızda da bu kadar küçük ama benzer bir rol oynamak ne ayrıcalık olurdu. Artık inanıyorum ki, yaşamınızı dünya gezegeni üstünde daha ödüllendirici kılmak için sizlerle fikirler ve düşünceler paylaştığımda Tanrı'nın işini yapmaktayım. Ümidim ve duam Bu kitabın, özellikle de bu bölümün, sizi kendinizi kabul etmekten başkaları kabul etmeye doğru kolayca geçmenizi sağlayacak bir köprü olacaktır. Eğer olursa ödülüm çok büyük olacak, kaderim dolacak ve taşacak. Notlar ve düşünceler. Bölüm 1. Diğer insanlara bakış açınız. İyiyi bulanlar. Birkaç yıl önce kendi kendine zengin olan 100 milyoner analiz edilmiş. Yaşları 21 ile 70 arasında değişiyordu. Eğitimleri ilkokul düzeyinden doktora yapmaya dek uzanıyordu. Diğer özellikleri de çok değişiklik göstermekteydi. Örneğin %70'i nüfusu 15 bin ya da daha az olan yerlerden gelmeydi. Ancak hepsinde ortak olan bir şey vardı. Hepsi de iyiyi bulanlardı. Diğer insanlarda ve her durumda iyiyi görebiliyorlardı. Öfkeye kapılıp annesine ondan nefret ettiğini haykıran küçük oğlanın öyküsünü duyduğunuza eminim. Sonra cezalandırılmaktan korkup evden dışarı kaçar ve tepeye gidip aşağıdaki vadiye bağırır. Senden nefret ediyorum, senden nefret ediyorum, senden nefret ediyorum. Vadi yankılanır. Senden nefret ediyorum, senden nefret ediyorum, senden nefret ediyorum. Şaşıran oğlan koşarak eve gelir ve vadide kendisinden nefret ettiğini söyleyen küçük kötü bir çocuğun olduğunu söyler annesine. Annesi onu tepeye tekrar götürür ve ona seni seviyorum, seni seviyorum diye bağırmasını söyler. Küçük oğlan annesinin söylediğini yapar ve vadide seni seviyorum, seni seviyorum diye iyi bir çocuğun olduğunu keşfeder. Hayat bir yankıdır. Gönderdiğiniz neyse geri gelir. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Ne verirseniz onu alırsınız. Başkalarında ne görürseniz sizde mevcuttur. Kim olduğunuza ve ne yaptığınıza bağlı olmadan, eğer yaşamın her alanında en çok ödülü biçmenin en iyi yolunu arıyorsanız, her kişide ve her şartta iyiyi aramalı ve bunu bir yaşam tarzı olarak, bir altın kural biçiminde benimsemelisiniz. İnsanlara onları gördüğünüz gibi davrandığınız evrensel bir gerçektir. Ayrıca bir kişide iyiyi veya yeteneği bulmak için tüm yapmanız gerekenin onu aramak olduğu da gerçektir. Diğer kişilerde o iyiyi veya yeteneği bulur bulmaz ona daha iyi davranırsınız ve o da daha iyi iş çıkarır. Demek ki iyiyi bulucu olmak iyi iş ve iyi insanlıktır. Ayı indirmeyin. İyiyi bulduktan sonra bunu herkese duyurmak için iyi bir iş çıkardığınıza emin olun. Çoğu kez insanlar iyiyi görür ve bunu bir sır olarak saklarlar. Bu durum Bay City, Teksas'taki Bay City Lisesi'nde geçerli değildir. Ekim 1976'da okul müdürü Joe Graham'in tam desteği ile Barry Tucker, övgü ve tanınmayı hak eden ama pozitif, sorumlu ve davranışlar gösterseler bile, genellikle fark edilmeyen öğrencilerin tanınması için bir program başlattı. Okul yılı boyunca 500 öğrenci öğretmenler tarafından belirlendi ve müdüriyete bildirdiler. Bay Tucker sonuçları şöyle açıklıyor. 1. İyi öğrenciler tanındı. 2. Öğrenciler sadece negatif davranışla değil, pozitif davranışla da tanınabileceklerini öğrendiler. 3. Müdürler birçok öğrenciyi yüzleri yerine ilk adlarıyla tanıdılar. 4. Öğrenci tavırları iyileşti. Tanınmayı dikkate aldılar. 5. Öğretmenler sınıflarındaki öğrencilerin pozitif karakterlerini aramaya zorlandılar. Öğrenciler Bay Tucker'ın odasına geldiklerinde ilk tepkileri genellikle ne yanlış yaptım oluyordu. Kötüyü bekliyorlardı. O, yaptıklarının ne olduğunu açıklarken merakları gülümsemeye dönüşüyordu. 4 yıl kadar önce Dallas, Teksas'ta başarılı ve dinamik bir adam olan Walter Haley ile tanıştım. Görüşmemizi hiç unutmayacağım çünkü Walter ile aramda aniden bir yakınlık oluştu. Kısa bir ziyaretten sonra bana kendine özgü yatırımlarından birini göstermek istedi. Sigortacılık yapıyordu ve sebze depolarını bir üs olarak kullanarak ülke çapındaki binlerce bağımsız manavı sigortalamak gibi yeni bir fikir geliştirmişti. Bu devasa depolardan birini ziyaret ettik ve içeri girerken santral memuresinin önünde durdu. Ve santralde ne kadar güzel bir iş çıkardığınızı söylemek isterim. İnsanlara burayı aradıkları için mutlu olduğunuz hissini veriyorsunuz dedi. Kadın gülümsedi ve teşekkürler Bay Haley, yapmaya çalıştığım şey bu dedi. Daha sonra büro bölümüne geçtik. Bir departmanın önünden geçerken Bay Haley, özür dilerim Zik, şuraya girelim. Bu adamla tanışmanı isterim dedi. İçeri girip kendini tanıttı ve biliyorsunuz sizi henüz yakından tanıyamadım ama departmanınızı biliyorum ve neler olup bittiğinden haberdar olduğumu bilmenizi isterim. Siz bu departmanın başına geçtiğinizden beri bir şikayet bile almadık. Sayenizde oldu bu dedi. Adam gülümsedi ve sağ olun Bay Haley, elimden gelenin en iyisini yapıyorum dedi. Üst kata çıktık ve iç kısımdaki büroya giderken durdu ve Zik, seni bir masanın arkasında oturan gelmiş geçmiş en büyük sekreterle tanıştırmak isterim dedi. Sonra da sekreterine, biliyor musun, sanırım bunu sana hiç söylemedim. Ama karım gökyüzüne ayı senin astığına inanıyor. Ve istediğin zaman onu indirebileceğine de, rica ediyorum indirme dedi. Kadın da gülümsedi ve bunu duymak çok güzel dedi. Sigorta bürosuna girdik ve Zik gelmiş geçmiş en büyük sigorta satıcısı ile el sıkışmanı istiyorum dedi. Tüm dolaşmamız 3 dakika sürmüştü. Ama Walter Haley bu insanlardan her birine şevk vermişti. Onları bulduğundan daha iyi halde bırakmıştı. Onlara samimi teşekkürlerini sunuyordu ve bu da onların işleri ve firmaları için şevk duymalarına yol açıyordu. Sonuç olarak sizi temin ederim ki daha etkin ve etkili çalışmaktaydılar. Ayrıca Walter Haley'nin ve benim de bu dolaşmamdan sonra kendini daha iyi hissettiğine sizi temin ederim. Birisine iyi bir tesir ve şevk verip de bundan yararlanmamanız imkansızdır. Sorun şu ki, genç bir satıcı olarak kalıcı etkisi olan bir öykü okumuştum. 5 yaşındaki bir kız müzik kariyerine bir kilise korosunda başlar. Çok güzel bir sesi vardı ve kariyerinin çok güzel olacağı tahmin edilmekteydi. Büyüdükçe kilise, okul ve sosyal çalışmalarda daha çok talep edilmeye başladı. Profesyonel bir ses eğitimine gerek olduğu kabul edilince, ailesi onu iyi tanınan bir ses hocasına yolladı. Öğretmen işinde çok iyiydi. Her zaman en üst düzeyde performans isteyen bir mükemmeliyetçiydi. Kızcağız her teklediğinde veya biraz tempoyu kaçırdığında yaptığı hataları birer birer gösteriyordu. Zaman içinde kızın öğretmenine duyduğu hayranlık derinleşti, yaş farkına ve adamın komplimanından çok eleştiri yapmasına rağmen ona aşık oldu ve evlendiler. Adam karısına öğretmenlik yapmaya devam etti. Ama arkadaşları onun doğal ve güzel sesindeki değişmeleri fark etmeye başladılar. Sesi gerginleşmişti ve eskiden sahip olduğu berrak coşkuya sahip değildi artık. Yavaş yavaş şarkı söylemesi için gelen davetler azalmaya başladı. En sonunda tamamen durdu. Sonra öğretmeni, kocası öldü ve birkaç yıl boyunca kadın neredeyse hiç şarkı söylemedi. Coşkulu bir satıcı ona kur yapmaya başlayana dek yeteneği hiç kullanılmadan atıl kaldı. Bir keresinde kadın bir şarkı mırıldandı ve adam onun sesinin güzelliğine hayran oldu. Biraz daha şarkı söyle canım, dünyanın en güzel sesi sende demeye başladı. Mesele şu ki, adam kadının sesinin iyi kötü veya sıradan olup olmadığını bilmiyordu. Tüm bildiği kadının sesinden çok hoşlanmış olmasıydı. Böylece onu övgü yağmuruna tuttu. Şaşmaya gerek yok, kadının kendine güveni geri geldi ve tekrar şarkı söylemesi için davetler almaya başladı. Daha sonra ise bu, iyiyi bulucu ile evlendi ve kendi başına başarılı bir kariyer yaptı. Bazıları komplimanların şişirilmiş olduğunu söyler ama satıcının övgülerinde tamamen samimi, dürüst olduğunu vurgulamak isterim. Aslında samimi bir kompliman var olan en etkili öğrenme ve motivasyon verme metotlarından biridir. Biraz şişirilmiş görünebilirler ama otomobillerimizin lastiklerini havayla şişirmemize benzetirsek, yaşam otoyolunda bizi kolayca taşıyabilirler. Bir iş adamısın. New Yorklu bir iş adamı kurşun kalem satan bir satıcının çanağına $1 attı ve metroya binmek için aceleyle seyirtti. Biraz düşününce trenden indi, dilencinin yanına gitti ve çanaktan birkaç kurşun kalem aldı. Özür dileyerek aceleden kurşun kalemleri almayı unuttuğunu ve adamın kendisi için üzülmediğini umduğunu belirtti. Hem zaten dedi, sen de tıpkı benim gibi bir iş adamısın, satılacak bir malın var ve fiyatı da iyi. Sonra bir sonraki trene bindi. Birkaç ay sonra bir iş toplantısında derli toplu giyinmiş bir satıcı yanına yaklaştı ve kendini tanıttı. Beni muhtemelen hatırlamayacaksın ve ben de adını bilmiyorum ama seni hiç unutmayacağım. Sen kendime duyduğum saygımı bana geri veren kişisin. Sen gelene ve bana bir iş adamı olduğumu söyleyene dek ben kurşun kalem satan bir dilenciydim. Bilge biri, birçok kişi gidebileceklerini sandıklarından daha ileriye gidebilmişlerdir. Çünkü bir başkası onların gidebileceğini düşünmüştür, demiş. Başkalarını nasıl görürsünüz? Herhangi birine yapabileceğimiz en büyük iyilik, servetimizi onlarla paylaşmak değil, kendi servetlerini onlara açık etmektir. Bir insanın içinde yatan yetenek ve beceri miktarı şaşırtıcıdır. İlk iki kısımda size sizi satmak için bir hayli zaman geçirdik. Başarıya giden ilk basamak nasıl kendi potansiyelinizi bilmek ise, ikinci basamak da diğer insanların potansiyellerini bilmektir. Neyse ki kendi yeteneğimizi tanırken başkalarının yeteneğini tanımak kolaydır. Onu görür görmez bunu keşfedebilmeleri için onlara yardım edebiliriz. Bankerler hayır dedi. Bankerliğin gereği ve iş mantığı gereği öyle demeliydiler. Başvuran kişinin teminatı yoktu. $6,000 ihtiyacı olmadığını kanıtlayamamıştı. Yeni kurulan bir işe daha fazla sermaye sokmak istiyordu. Bir şirket yönetme deneyimi yoktu. Eski işvereninden felsefe ayrılığından kaynaklanan bir tartışma sonucu ayrılmıştı. Ekonomi pek de gelişmiyordu ve tüm bunların yanında başvuran bir kadındı. Daha da beteri Hristiyan ilkeleri üstünde bir iş kurabileceğine dair garip bir fikri vardı. Daha da inanılmazı bir satış yapıldığında müşterinin de şirketinde ve satıcının da bunda kar edebileceği fikrine sahipti. Sorunu daha da zorlaştırmak üzere kadın faturaları ve ikramiyeleri uygun olduğunda değil vadesi geldiğinde ödemeye inanmaktaydı. Ama bunların bankerlerin gözünde kötü olduğunu düşünüyorsanız okumaya devam edin, daha da beter olacak. Mary Crowley bir satış veya eğitim toplantısını dua ederek açmak gerektiğine bile inanıyordu. Daha sonraları onunla ortak çalışan oğlu Don Carter ve kadın bedensel engellileri işe almanın iyi bir iş olacağına dair yepyeni bir fikir ürettiler. Onlar için iyi, sizler için iyi. Ek olarak mantar gibi üreyen ve son derece hızla satan, kurulan ve işe alınan satış gücü ile iş çoktan kontrolden çıkmıştı. Öyle ki şirket siparişleri zar zor karşılamaktaydı. İlginçtir, nefes almak ve artan yılbaşı alışverişi boyunca iyi hizmet vermek üzere her yıl 10 Ekim'de eleman alımlarını durduran Home Interiors and Gifts firması kıskançlıktan ağızlarının suyu akan rakiplerinin bazılarının gözünde hala kontrol dışıdır. Bilebildiğim kadarıyla Amerika'da bunu yapan tek satış firması onlardır. İki bankerin yanıldığı ve evet diyen bir bankerin ise haklı çıktığı açıktır. Çünkü Dallas, Teksaslı bayan Mary Crowley tarafından kurulan Home Interiors and Gifts firması bu yüzden Horatio Elgar hikayelerinden biridir gerçekten. Mary Crowley tırnaklarıyla kazıyarak belirgin ve kalıcı başarı için gereken tüm ilkeleri kullanarak doğrudan satış dünyasında bir model haline gelen bir şirket kurdu. Gücü her şeye yeten Tanrı'ya inanmaktan oluşan bir kaya yatağına ve bir işin sadece iman, bütünlük, sıkı çalışma ve herkese eşit fırsat üzerine kurulabileceğine değil, aynı zamanda kalıcı olması için bu şekilde kurulması gerektiği inancı üstüne. Bir kadın olan ve buna şükreden Mary, ön yargı ve ayrımcılığın iğnesinin acısını bildiğinden, bunun Home Interiors and Gifts'de var olmaması gerektiğini biliyordu. Çoğu insanın sorduğu soru, Aralık 1957'de kurulduğundan bu yana, Mary Crowley ve şirketinin böylesine kayda değer başarıya nasıl ve niçin ulaşmış olduğudur. Cevap basittir ama yüzeyin çok altındadır. Eğer Mary Crowley ve başarısını birkaç sözcükle özetleyeceksem, onun inançlarındaki derinlik sayesinde yükseklere eriştiğini söyleyebilirim. O inancı olan bir kişi, sadece ilgisi olan 99 kişinin gücüne eşit olduğuna inanır. Herkeste var olan muazzam potansiyele inanır ve satış elemanlarına büyümek ve finansal başarı elde etmeleri için sınırsız fırsatlar vermeye kararlıdır. Eğer insanları zihinsel, ahlaki, fiziksel ve ruhsal açıdan yetiştirirseniz, onların da işlerini aynı temele oturtacaklarına inanır. Hangi standarttan bakılırsa bakılsın Mary Crowley zengin bir kadındır. Ama sahip olduğu bu bir kucak dolusu şey yüzünden değil. Verdiği bu çok daha büyük bir kucak dolusudur, şey yüzündendir. Mary bunu Think Mink adlı kitabında çok güzel anlatıyor. Kendi sözlerinden birkaçı şöyle. İnsanlar sevgiye en çok onu en az hak ettiklerinde gerek duyarlar. Endişe hayal gücünün kötüye kullanılmasıdır. Tanrı bütün parçalarını ona verirsek kırık bir kalbi bile onarabilir. Takatin kesilebilir ama asla vazgeçme. Kabarmış bir yürek geliştir, kabarmış bir kafa değil. Tanrı'nın matematiğini seviyorum. Neşe onu başkalarına böldüğünüzde toplanıyor ve çarpılıyor. Birisi olun, Tanrı bir hiç kimse yaratmak için zaman harcamaz. Mary Crowley ve Home Interiors'ın öyküsü her zaman günlük güneşlik değildir. Çokça kan, ter ve gözyaşı vardı. Ama önemli şeyler hiç eksilmedi. Çokça sevgi, iman, şevk, şefkat, kararlılık ve çokça sıkı çalışma. İşte dostlarım, bu hayatın size sunacağı tüm iyi şeyleri verir. Mary'nin öyküsü klasiktir. Diğer insanlara istediklerini elde etmeleri için yeterince yardım ederseniz, hayatta istediğiniz her şeyi elde edebileceğinizi kanıtlamak üzere ve herhangi bir avukat bunu mahkemede kullanabilir. Fareler. Birkaç yıl önce Harvard Üniversitesi'nde Dr. Robert Rosenthal, 3 öğrenci grubu ve 3 fare grubunu içeren ilginç bir dizi deney yaptı. İlk öğrenci grubuna şunları söyledi. Şanslısınız, dahi farelerle çalışacaksınız. Bu fareler zeki ve özellikle akıllı olmak üzere yetiştirildiler. Göz açıp kapayana dek labirentin sonuna varacaklar ve çokça peynir yiyecekler, o yüzden bol peynir alın. İkinci gruba ise fareleriniz ortalamadır, ne fazla zeki ve fazla aptal, sadece bir grup ortalama fare. Eninde sonunda labirentin sonuna varacak ve biraz peynir yiyeceklerdir. Ama onlardan çok şey beklemeyin. Yetenek ve zeka bakımından ortalama olduklarından performansları da ortalama olacaktır, dendi. Üçüncü öğrenci grubuna ise şunları söyledi. Bu fareler gerçekten kötüdür. Eğer labirentin sonunu bulabilirlerse bu kaza eseri olacaktır. Bunlar gerçekten ahmaktır. Demek ki performansları düşük olacaktır. Peynir almanız gerektiğinden bile emin değilim. Labirentin sonuna üstünde peynir yazan bir işaret koysanız da olur. Sonraki 6 hafta boyunca öğrenciler tam olarak aynı bilimsel koşullar altında deneyler yürüttüler. Dahi fareler dahiler gibi iş çıkardı. Labirentin sonuna kısa sürede varıyorlardı. Ortalama fareler, bir grup ortalama fareden ne beklersiniz ki? Labirentin sonuna vardılar ama herhangi bir hız rekoru kıramadılar. Ahmak fareler aman aman pek acıklıydılar. Gerçekten zorlandılar ve biri labirentin sonunu bulduğunda bu tabii kaza eseriydi. İşte ilginç olan şey, dahi fareler ya da ahmak fareler yoktu. Hepsi de aynı batından çıkan ortalama farelerdi. Performanslarındaki farklılık, deneyleri yürüten öğrencilerin tavırlarındaki farklılığın doğrudan sonucuydu. Kısacası öğrenciler farelere farklı davranmıştı. Çünkü onları farklı görmüşlerdi. Farklı davranış farklı sonuçlar getirir. Öğrenciler fare dili bilmiyorlardı ama farelerin tavırları vardı ve tavırları da evrensel bir dildir. Çocuklar, satıcılar, hastalar, elemanlar, eşler. Size bir soru. Nasıl çocuklarınız var? Görmek olduğunuz potansiyel müşteriler ne türden? Eğer bir satış müdürüyseniz satıcılarınız ne türden? Eğer bir doktorsanız tedavi etmekte olduğunuz hastalar ne türden? Eğer bir kocaysanız nasıl bir karınız var? Eğer evli bir kadınsanız kocanız ne türden? Dur bakalım Zigdar, hele bir farelerden söz ediyordun, şimdi kalkmış çocuklarımdan, karımdan, kocamdan veya potansiyel müşterilerimden söz ediyorsun. Biraz daha açık konuşabilir misin diyebilirsiniz. Açıkçası tutumlar ve tutumunuzun yaşamınızın deyip dokunduğu insanlar üstündeki etkisi hakkında konuşuyorum. Fareler hakkındaki öykümüzü bir basamak daha ilerletelim, çünkü deney basamak daha genişletildi ve yerel bir ilkokula taşındı. Bir öğretmene şanslısın, dahi çocuklarla çalışıyor olacaksın. Bu öğrenciler öyle zeki ki, sen daha soruyu sormadan cevabını veriyor olacaklar. Son derece zeki çocuklar, ancak bir uyarıda bulunalım. Öylesine akıllılar ki seni aptal yerine koymayı deneyeceklerdir. Bazıları tembeldir ve seni kendilerine daha az ödev vermen için kandırmaya çalışacaklar. Onları dinleme. Bu çocuklar ödevin içini dışına çıkarabilir. Sadece ver. Hatta bazıları, öğretmenim bu çok zor bile diyecektir. Onları dinleme ve çok zorlu olmanla ilgili sorunlar hakkında endişelenme. Bu çocuklar eğer sen onlara güvendiğini bildirir ve her gün sevgi, disiplin ve samimi ilgi gösterirsen, en zorlarını bile çözebilirler, dendi. İkinci bir öğretmene ise, senin çocukların ortalama, ne çok zeki ne çok aptallar. Ortalama IQ'leri, geçmişleri ve yetenekleri var. Bu nedenle ortalama sonuçlar bekliyoruz, dendi. Doğal olarak dahi öğrenciler ortalama öğrencilerden daha iyi sonuçlar aldılar. Aslında yıl sonunda dahi öğrenciler ortalama öğrencilerden bir yıl ilerideydiler. Öykünün sonunu anlamak için dahi olmanıza gerek yok, değil mi? Haklısınız. Dahi öğrenci filan yoktu. Hepsi de ortalama öğrencilerdi. Tek fark öğretmenlerin tutumlarındaydı. Öğretmen ortalama öğrencilerin dahi çocuklar olduğunu sandı ve onlara dahi gibi davrandı. Onlardan dahice sonuçlar bekledi ve onlar da yaptı. Onlara ulaşabilecekleri bir hedef verilmişti. Kaçınacakları bir şey değil. Onları görme biçiminiz onlara davranma biçiminizdir ve onlara davranma biçiminiz onların olacağı biçimi belirler. Bu doğrudur. Bir başka soru. Çocuklarınız son 5 dakika içinde daha zeki oldular mı? Örgütünüzdeki satıcılardan ne haber? Elemanlarınız veya birlikte çalıştığınız kişiler şu son 5 dakikada daha üretken, daha akıllı, daha profesyonel ve daha becerikli oldular mı? Ya karınız daha hoş ve ilginç oldu mu? Ya da kocanız daha iyileşti mi? Eğer bunlar olmadı ise birkaç sayfa geri gidip tekrar okumanız için sizi zorlamalıyım. Çünkü önemli noktayı gözden kaçırdınız ve ailenizin, arkadaşlarınızın ve çalışma arkadaşlarınızın bir sorunu var. Siz. Şair bunu eğer bir adamı olduğu gibi ele alırsanız, onu olduğundan beter edersiniz. Ama onu mümkün olabilecek en iyi insan olarak gördüğünüzde, gerçekten de olabilecek en iyi insan haline gelir derken çok iyi ifade etmiş. Eğer çocuklarınız siz bu satırları okurken birdenbire daha akıllı oldularsa, eğer bir eş, bir iş arkadaşı daha iyi olduysa size, tebrikler, ilerleme kaydeden kişi sizsiniz dememe izin verin. Bu felsefenin diğer insanlarda iyiyi görmenin harika bir örneği, Leo Durockner'ın ünlü ve açıkçası yanlış, iyi çocuklar sona kalır cümlesine en mükemmel cevap olan emekli UCLA koçu John Wooden'dir. Wooden kendi basketbol oyuncularında tam bir insan görmüş ve hızlılıkları kadar moralleri ile de ilgilenmiştir. Ayrıca yaşamdaki her şeyin bir başkasını düşünerek çalışmakla zenginleştiğine inanmış ve bunu öğretmiştir. Takım ruhu, adanma, sadakat, şevk, denge ve kondisyon takımının özellikleriydi. Takımları 12 ulusal şampiyonadan 10'unu 7 sene arka arkaya kazandığından onun felsefesiyle ayrı fikirde olacağımız pek yer yok. Tüm kazananların kazananı olan bu adamın kazanmayı en önemli şey olarak düşünmediğini öğrenmek sizi şaşırtabilir. Aslında oyuncularına kazanmaktan hiç söz etmemiştir. Herkes için en iyi eforu vurgulamış ve bir oyuncu ancak elinden gelenin en iyisini yapmadığında kendisini kötü hissetmeli diye inandırmıştı. Sen berbat bir futbolcusun. Green Bay Packers'ların bir antrenmanı sırasında işler Vince Lombardini'nin takımı için pek de iyi gitmiyordu. Lombardini savunmadaki iri oyunculardan birini iyi çalışmadığı için saha dışına çağırdı. Koç savunma oyuncusunu kenara çekip ancak Lombardini'nin yapabileceği gibi ürkütücü sesini yükseltti. Evlat, sen berbat bir futbolcusun. Kesmiyorsun, bloke etmiyorsun. Doğrusunu istersen senin için antrenman bitti. Git duşunu al. İri yarı savunma oyuncusu başını önüne eğdi ve soyunma odasına yöneldi. 45 dakika sonra Lombardini içeri girdiğinde oyuncuyu hala dolabının önündeki sırada, forması hala üstünde otururken gördü. Başını eğmiş sessizce hıçkırıyordu. Her zaman şefkatli bir savaşçı olan Vince Lombardini tam kendisinden beklenecek bir şey yaptı. Oyuncusunun yanına gitti ve ona sarıldı. Evlat dedi, sana gerçeği söyledim. Sen berbat bir futbolcusun. Kesmiyorsun, bloke etmiyorsun. Ancak sana karşı dürüst olup hikayeyi tamamlamalıydım. Evlat, senin içinde büyük bir futbol oyuncusu var ve içindeki bu büyük futbolcu dışarı çıkma ve kendini ortaya koyma şansını elde edene dek seni pataklamaya devam edeceğim. Bu sözler üstüne Jerry Kramer doğruldu ve kendisini çok daha iyi hissetti. Aslında öylesine iyi hissetti ki tüm zamanların en iyi oyuncularından biri olmaya koyuldu ve kısa bir süre önce profesyonel futbolun ilk 50 yılındaki en iyi savunma oyuncusu olarak seçildi. Bu Lombardini'ydi. İnsanlarda kendilerinde nadiren gördükleri şeyleri görürdü. İnsanlara sahip oldukları yeteneği kullanmaları için ilham verirdi. Sonuç olarak bu oyuncularda Lombardi'ye, Green Bay'da arda arda 3 dünya şampiyonluğu verdiler. Sonraları Washington'a taşındığında birçok kişi yetenekli ama disiplinsiz bir oyuncu olan Sonny Jurgensen'le nasıl baş edeceğini merak etmişti. Fark etmediler. Antrenmanın ilk gününde muhabirlerden biri ona Jurgensen hakkında bir soru sorarak olta attı. Lombardi Sonny'yi yanına çağırdı ve ''Beyler, bu bir futbol sahasına ayak basmış olan en büyük savunma oyuncusudur.'' dedi. Jurgensen'in en iyi yılını geçirmesine şaşmak gerekir mi? Lombardi başkalarında iyiyi gördü. Onlara onları gördüğü gibi davrandı ve onların içindeki iyiyi geliştirmeleri için onlara yardım etti. Küçük Eni, birkaç yıl önce Boston, Massachusetts'in hemen dışındaki bir akıl hastanesinde Küçük Eni diye tanınan genç bir kız mahzene kapatılmıştı. Hastane akıl rahatsızlıkları tedavisinde en aydınlanmış olanlardan biriydi. Ancak doktorlar Mahsen'in umutsuz akıl hastaları için tek yer olduğuna inanmaktaydı. Küçük Annie'nin durumunda ise hiçbir umut görmediklerinden, azıcık ışık ve ondan da az ümit geçiren, küçük bir kafeste yaşayan bir ölü ilan edilmişti. O sıralarda hastanedeki yaşlıca bir hemşire emekliye ayrılmak üzereydi. Tanrı'nın tüm yaratıkları için ümit olduğunu hissettiğinden, öğle yemeğini Mahsen'e götürmeye ve Küçük Annie'nin kafesinin önünde yemeye başladı. Belki de küçük kıza sevgi ve umut iletebileceğini düşünmekteydi. Birçok bakımdan Küçük Eni bir hayvan gibiydi. Arada bir kafesine girmeye kalkan kişilere şiddetle saldırmaktaydı. Diğer zamanlarda ise onları tamamen görmezden gelmekteydi. Yaşlı hemşire onu ziyaret etmeye başladığında, Küçük eni onun varlığının farkında olduğuna dair bir işaret bile vermedi. Bir gün yaşlı hemşire Mahsen'e çikolatalı bisküvi getirdi ve onları kafesin dışına bıraktı. Küçük eni onların orada olduğunu bildiğine dair hiçbir ipucu vermedi ama hemşire ertesi gün geldiğinde bisküviler yerinde yoktu. O andan başlayarak hemşire perşembe ziyaretlerinde ona bisküvi getirmeye başladı. Kısa süre sonra hastanedeki doktorlar bir değişikliğin başladığını gördüler. Kısa bir süre sonra küçük eniyi üst kata taşımaya karar verdiler. En sonunda bu umutsuz vakanın evine dönebileceği gün geldi. Ama küçük eni ayrılmak istemiyordu. Orası onun için o kadar çok şey ifade ediyordu ki, kalıp diğer hastalarla çalışırsa bir katkısı olabileceğini düşünmekteydi. Yaşlı hemşire kendi hayatında o kadar çok şey görmüş ve dışarı çıkartmıştı ki, küçük eni de başkalarında bunu görüp geliştirmelerine yardım etmeyi istiyordu. Birçok yıl sonra İngiltere Kraliçesi Victoria ülkesinin en önemli nişanını bir yabancıya takmak üzereyken Helen Keller'e sordu. Hayatınızdaki bu büyük başarınızı nasıl açıklıyorsunuz? Hem kör hem de sağırken bu kadar çok şeyi başarmayı nasıl becerdiniz? Helen Keller hiç tereddütsüz, eğer Anne Sullivan küçük Annie olmasaydı Helen Keller adı bilinmeden kalacaktı dedi. Pek bilinmez ama Helen Keller gizemli bir hastalık onu neredeyse çaresiz ve umutsuz bırakmadan önce normal sağlıklı bir bebekti. Anne Sullivan, Helen Keller'i Tanrı'nın o özel insanlarından biri gibi gördü, ona onu gördüğü gibi davrandı, onu sevdi, onu disipline etti. Ta ki onun içindeki yanıp sönen mum ışığı, dünyanın her yanındaki insanların yolunu aydınlatan ve yüklerini hafifleten bir meşale olana dek onunla oynadı, dua etti, onu itekledi ve onunla çalıştı. Evet, Helen Keller kendi hayatına küçük eni dokunduktan sonra milyonlarca kişiyi etkiledi. Gözler de var. Uzun bir zaman önce Kuzey Virginia'da yaşlı bir adam karşıya geçmek için bekleyerek bir nehir kenarında duruyordu. Son derece soğuk olduğundan ve köprüler olmadığından karşı yakaya geçmek için bir atlıya ihtiyacı vardı. Uzun süre bekledikten sonra yaklaşmakta olan bir grup atlı gördü. İlkinin geçmesine izin verdi. Sonra ikincinin, üçüncünün, dördüncünün ve beşincinin. Sonunda tek bir atlı kalmıştı. Yaklaştığında yaşlı adam onun gözlerine baktı ve "Bayım, beni nehrin karşı kıyısına geçirir misiniz?" dedi. Süvari hiç tereddütsüz, "Tabii, hemen atlayın," dedi. Karşı kıyıya geçer geçmez yaşlı adam attan indi. Ayrılmadan önce süvari sordu. "Bayım, elimde olmadan dikkat ettim de, diğer bütün süvariler geçerken onlardan sizi karşıya geçirmelerini istemediniz. Sonra ben yaklaştığımda bana hemen sordunuz. Onlara neden sormayıp da bana sorduğunuzu merak ettim." Yaşlı adam yavaşça cevapladı. "Onların gözlerinin içine baktım ve hiç sevgi göremedim. İçimden biliyordum ki sormam boşuna olacaktı. Ama sizin gözlerinize baktığımda şefkat, sevgi ve yardım etmeye isteklilik gördüm. Beni karşı kıyıya geçirmekten mutlu olacağınızı biliyordum." Bunun üzerine, "Biliyor musunuz, söylediklerinize müteşekkirim, çok teşekkür ederim," dedi Thomas Jefferson. Atını Beyaz Saray'a doğru sürdü. Gözlerimizin ruhumuzun aynası olduğu söylenir, doğrudur. Bu olayda yaşlı adam onları doğru okumuştur. Soru, eğer son süvarisiz olsaydınız, yaşlı adam karşı kıyıya geçmek için sizden yardım ister miydi? İsteyecek olması önemlidir, çünkü öğüt vermek ile bir el uzatmak arasında muazzam bir fark vardır. Siz ve cesaretiniz, bir veya birkaç insan için nehrin öte yakasına geçmek için böylesine önemli olmalıdır. İnsanlara başarı dağlarına tırmanmalarında yardımcı olan Harvey Freston, kendinizden en iyiyi verirseniz diğer insanlardan da en iyiyi alırsınız derken bunu çok güzel ifade etmiştir. Bir ihtiyacı gör. Lafon ve Van Drugt'ın öyküsü nadir bir cesaret, inanç ve sıkı çalışmanın yaşamın sorunlarından çoğuna cevap olacağına inanma ve ilkeye sadakat öyküsüdür. Çocuk felcine yakalandığında Van boyacılık yapan ve 3 küçük çocuk babası olan bir adamdı. 4,5 yıllık nekahat döneminin ardından büyük bir yaşam mücadelesi. Gün Van ve Lafon yılda 8 milyon dolar kazanan bini aşkın Tupperware satıcısını içeren bir işi yönetmektedirler. Çocuk felci ile bugünkü halleri arasında neler olduğu ise tam bir hikayedir. Van hastalandığında ve birikimleri uçup gittiğinde Lafon çalışmaya başladı. Ancak işi onu fiziksel olarak yoruyor ve 10 saat boyunca çocuklarından uzaklaştırıyordu. Bir Tupperware teklifine cevap verdi. İşe hayran oldu ve ikinci partisinden sonra tam gün satış yapmaya karar verdi. İş eğlenceli ve karlıydı. Ailesini çalışma saatlerine ayarlamak yerine çalışma saatlerini ailesine göre ayarlayabiliyordu. derhal benzer sorunlar yaşayan diğer erkek ve kadınları tanıdı ve onlara yardım elini uzattı. Sonuç tüm ülkede bir numara olan bir dağıtım ağı. Drakt ailesi için finansal güvenlik ve kendi cemaatlerine, kardeşlerine ve kilise çalışmalarına katkıda bulunma fırsatıydı. Hedeflerinden bazılarını gerçekleştirme sürecinde Van ve Lafon müdürlerinden 125'inin ve sayısız satış elemanının güzel ve yeni arabalar sürmesini ve kendi hedeflerini gerçekleştirmelerini mümkün kıldılar. Aralarında bugün Tapır 1'de ikinci başkan olan Hal Empey'de olan yüzlerce kişiye gelişme fırsatı verdiler. Başarıları başkalarının ihtiyaçlarını görmek ve bu ihtiyaçlar için bir şeyler yapmaktı. İnsanlara onları gördüğünüz gibi davranırsanız ve eğer diğer insanları Van ve Lafon gibi görürseniz, o zaman çokça şey vereceğiniz için siz de çokça şey alacaksınız demektir. Başkalarını besle, sen de iyi beslen. Bir adam gideceği son yeri seçebilsin diye cennet ve cehennemi geziyordu. İlk şans şeytana verilmişti. O da bu potansiyel müşteriyi yanına alıp cehennemi gezdirmeye başladı. İlk görünüş pek şaşırtıcıydı çünkü cehennemin tüm sakinleri akla hayale gelebilecek her türlü yiyeceğin, dünyanın dört bir yanından gelmiş çeşit çeşit etin, meyvanın üstünde durduğu kocaman bir ziyafet sofrasının etrafında oturmaktaydılar. Şeytan daha fazlasını isteyemezsin diye böbürlendi. Ancak adam bu insanlara dikkatle baktığında hiçbirinin gülümsemediğini gördü. Böylesi bir ziyafete genelde eşlik eden müzik veya neşe yoktu. Masanın çevresindeki insanlar durgundu ve bir deri bir kemiktiler. Adam her birinin sağ koluna bir bıçağın, sol koluna da bir çatalın bağlanmış olduğunu görür. Çatal ve bıçakların 1,5 metre sapları vardır ve bunlarla yemek yemek imkansızdır. Tam önlerinde duran yiyeceklere rağmen cehennemdekiler açlıktan kırılmaktadır. Daha sonra cenneti gezer, tamamen aynı manzarayla karşılaşır. Aynı yemekler 1,5 metrelik saplarıyla yine aynı çatal ve bıçaklar. Ancak cennetin sakinleri kahkahalar atmakta, şarkılar söylemekte ve çok eğlenmektedir. Son derece iyi beslenmiş ve sağlıklı görünmektedirler. Adam bir an için şaşırır. Şartların aynı olmasına rağmen böyle farklı sonuçlar üretmesi aklını karıştırmıştır. Cehennemdeki insanlar açlıktan kırılırken cennettekiler sağlıklı ve mutludur. Sonra cevabı görür. Cehennemdeki herkes kendini beslemeye çalışmaktadır. Ama 1,5 metrelik sapları olan çatal bıçaklarla bu imkansızdır. Cennetteki herkes ise hemen karşısında oturan kişiyi beslemektedir. Böylece başkalarına yardım ederken kendilerine de yardım etmektedirler. Mesaj açıktır. Şartları ve insanları nasıl gördüğünüz son derece önemlidir. Çünkü insanlara ve şartlara tam olarak onları gördüğünüz biçimde tutum alırsınız. Size tekrar tekrar, eğer başka insanlara istediklerini elde etmeleri için yeterince yardımcı olursanız, hayatta istediğiniz her şeyi elde edebilirsiniz diye hatırlatmamın bir nedeni de budur. Notlar ve düşünceler. Bölüm 2. İyi ya da kötü, başkalarına geçirirsiniz. Ortanca çocuklar farklıdır. Size kişisel ve utanç verici bir öykü anlatayım. Ailemizde 3 kız çocuğu olunca bir sorun çıktı. Ortanca kızımız 5 yaşlarındaydı. Herkesin bildiği gibi ortanca çocuklar farklıdır ve genellikle sorunlu çocuklar olurlar. Ortanca kızımızla sorunlar yaşayacağımızı önceden biliyorduk. Çünkü tüm arkadaşlarımız ve akrabalarımız bizi ortanca çocuğun farklı olacağına ikna etmişti. Bu farklılığın en büyük çocuk olmanın güvenliğine ve bağımsızlığına ve genelde en küçük çocuğa yöneltilen ilgi ve şefkate sahip olmamaktan kaynaklandığı söyleniyordu. Çocuklar inanmak istediğimizin aksine işbirliği yapmak isterler. Eğer ana baba ortanca çocuğun farklı olacağını düşünüyorsa, kaçınılmaz biçimde onlara farklı davranırlar. Bu olduğunda, Tanrı'nın şu küçük yeşil elmaları yaratması gibi kesin bir biçimde, ortanca çocuk işbirliği yapar ve farklı olur. Hiç kimse bize farklılığın çocuğa davranış biçimimize bağlı olarak negatif veya pozitif olacağını söylememişti. Bizim durumda ise ortanca kızımı klasik biçimde ele aldım. Cindy niçin bu kadar çok mızıldanıyor, neden Susan ve Julie gibi olamıyor, neden farklı, neden daha mutlu ve neşeli değil diye en az 1000 kere söylendim. Cindy ise yapabileceği tek yolla cevap verdi. Mızıldadı, şikayet etti, bozuk çaldı ve genelde ona vermekte olduğum talimata göre davrandı. Başladığında farklı değildi ama biz onu farklı hale getirdik. Sonra ailemiz zihnin nasıl çalıştığını incelemeye başladı. En sonunda İncil'in pek açık bir biçimde, ne ekersen onu biçersin sözüyle ne dediğini anladık. Fasulye ekipte patates yetiştiremeyeceğimiz gibi pozitif bir çocuk yetiştirmek için negatif talimat veremeyeceğimizi öğrendik. yaklaşımımızda önemli değişiklikler yaptık. Bize her misafir geldiğinde karım ve ben Cindy'yi özel bir biçimde tanıştırdık. Bu herkesin sevdiği küçük kız. Çünkü çok mutlu. Her zaman güler ve gülümser. Sonra güzelim misafirlere adını söyle diyorduk. Bize her zaman eksik ön dişleriyle gülümsüyor ve iri baş diyordu. Küçük sevimli bir kız için ne isim ama. Sonra biz tekrarlıyorduk. İşte her zaman gülen ve gülümseyen küçük kız bu. Mutlu arkadaş canlısı ve neşelidir, değil mi ufaklık? Gülümser ve evet efendim derdi. Biz çocuklarınızla geliştirebileceğiniz en yararlı ve önemli özelliklerden birinin gerçek nezaket ve ana babanın otoritesine saygı olduğuna inanıyoruz. Çocuklar için ana babalarını bir arkadaş gibi değil de saygı duyulacak biri gibi bilmelerinin kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayacağına inanıyoruz. Biz bu yöntemi bir aydır uygulamaya başlamıştık ki bir ana babanın yüreğini gerçekten mutlandıran o gerçekten coşkulu deneyimlerden birini yaşadık. Birisi bizi ziyarete gelmişti ve geleceğimize uyarak Cindy'yi çağırdım ve "Bu herkesin sevdiği küçük kızımız. Onlara adını söyle güzelim." Kızım ceketimin kolunu tuttu ve "Baba, adımı değiştirdim," dedi. Biraz şaşırmış halde sordum. "Adın şimdi ne güzelim?" Eskisinden de kocaman gülümseyerek "Ben mutlu iri başım," dedi. Komşularımız Cindy'ye ne olduğunu bilmek istiyorlardı. Evet, Cindy'ye bir şey olmuştu. Ama bu annesi ve babası onu sunacaklarının en iyisini hak eden bir çocuk olarak görene dek olmamıştı. Onu yeni bir ışıkla gördüğümüzde, ona olması gereken neşeli, mutlu kız olarak davrandığımızda o da öyle bir kız haline geldi. Böylece bugün onu tatlım diye çağırıyoruz. Evet, insanlara onları gördüğünüz gibi davranırsınız. Demek ki diğer insanları uygun biçimde görmeyi öğrenmemiz son derece önemlidir. Üç küçük kız. Birkaç yıl önce Stone Mountain, Georgia'da yaşarken Brom yakınlarındaki Decatur kasabasında bulunuyordu. Bir gün sigortacılık işindeki bir arkadaşım uğradı. Yanında 3-5 ve 7 yaşlarındaki 3 kızını da getirmişti. Hepsi hoş elbiseler içindeydi ve küçük bebeklere benziyorlardı. İnanılmaz biçimde arkadaşım onları şöyle tanıştırdı. Bu yemek yemeyen kızım, bu annesini dinlemeyen kızım, bu da her zaman ağlayan kızım. Arkadaşımın bu üç küçük kıza duyduğu sevgiden hiç şüphem yoktu. Bu sevgi yüzünden okunuyordu ve gözleri hep onların üstündeydi. Ne yazık ki onlara olacakları bir şey veriyordu. Onları görme biçimi, onlara davranma biçimiydi. Her birine güçlü, negatif talimatlar veriyordu. O bunları ne kadar çok tekrarlarsa büyük ihtimalle bir kız yemeyecek, bir kız annesini dinlemeyecek ve diğeri ise hep ağlayacaktı. Trajik olan şu ki bu ihtimalin çok yüksek olduğunu hiç bilmeyecekti. Ektiğimizi biçtiğimiz doğrudur. Tıpkı başkalarının bizim zihinlerimize ektikleri gibi. Bu durum küçük çocuklarımızı düzgün biçimde görmemiz gerektiğini daha da önemli kılıyor. Çünkü onları görüş tarzımız onlara ektiklerimizi belirliyor. Bu da bir dereceye kadar onların ne olacağını belirliyor. Linda Isaac'ın ailesi, arkadaşları ve öğretmenleri onu sınırlı zihinsel yetenekleri olan bir cüce olarak görüyorlardı ve ona öyle davrandılar. İtalya, Teksas'taki özel eğitim sınıfındaki öğretmenleri onun öğrenebileceğini düşünmüyorlardı. Dolayısıyla ona çok şey öğretmeye kalkışmadılar. Liseden mezun oluncaya dek onu bir sınıftan diğerine geçirdiler. Artık elimizde ilkokul birinci sınıf düzeyinde olan 1,5 metre boyunda 40 kiloluk zenci bir lise mezunu vardı.